Ayrım 20, Alevilerin Büyük Sırrı, Ünsal Öztürk, sayfa 245. Güruh-u Naci topluluk mudur, yoksa bir mahluk mudur? Erdoğan Çınar Cebrail'i melek olarak değil, Tanrı olarak görmektedir. Ona göre Cebrail kaçak ve suçludur. Yukarıdaki iki alıntıya dikkat ederseniz, birinci alıntıdaki Tanrı, ikinci alıntıda varlık olmuştur. Seçilmiş varlık ise bir kişi değil, Güruh-u Naci'dir. Kavramı doğru anlamak gerekiyor. Naci güruhu tek kişi değil, kalabalık topluluk demektir. Güruh-u Naci bütün Alevileri kapsamaktadır. Ama Erdoğan Çınar'a göre Güruh-u Naci kilden balçıktan oluşmuş bir mahluktur. Biraz önce yazdığımız alıntısında ne diyordu? Burada anlatılan kilden balçıktan oluşmuş mahluka bir tanrının eti ve kanı karıştırılarak insan yaratılmasıdır. Erdoğan Çınar'a göre kilden balçıktan oluşmuş mahluka kaçak ve suçlu olan Tanrı veya varlık Cebrail özünü güruh-u naciye, yani kalabalığa katmıştır. Bu anlatımı hiçbir Alevi kabul etmez. Kil balçık anlatımı semavi dinlerin anlatımıdır, yaratılış anlatımıdır. Ayrıca öz hakkındır ve doğruluk dürüstlük üzerinedir. Kaçak ve suçlu bir varlığın malı değildir. Ruh temizdir, arıdır, durudur, hakkın malıdır. Ruh nefs değildir. Erdoğan Çınar'ın anlatımlarının bir değeri yoktur. Güruh-u Naci konusuna da açıklık getirelim. Nasıl oluyor da Cebrail'in de katıldığını söylediği ve kendi uydurduğu Kırklar Meclisi hikayesine Güruh-u Naci'yi katıyor? Naci Alevilerin ilk atasıdır, babasıdır. Kilden, balçıktan oluşmuş bir mahluk değildir. Yani kırkların özünü Naci'ye katmaları gerekmiyor. Çünkü Naci, Naciye'dir ve öz katılmış ilk insandır. Hakkın emri rızasıyla Kubbe-i Rahman'a, oradan da hak kapısını haklayarak dünyaya gelmişlerdir. Güruh ise Naci'den sürenlerdir. Ayrıca Alevi yolu baba yolu değil, ana yoludur. Güruh-u Naciye'dir. Naci Naciye'de sırdır. Balçık hikayesi Havva Süreyi'nin malıdır ve yalana dayanmaktadır. Onlar kendilerinin çamurdan yapıldığını sanıyor. Sıtkı Baba'nın deyişi, kırkları doğrulamaz. Sıtkı Baba'nın ünlü deyişi esas alınarak kırklar doğrulanamaz. Çünkü Sıtkı Baba'nın deyişi kendisini ilgilendiriyor. Şöyle, asıl adı Zeynel Abidin olan kişi pervane adını alarak 12 yaşına kadar deyişler söylüyor. Daha sonra Hacı Bektaş'a gidiyor, şeyh ve postnişin olan Feyzullah Efendi'nin huzuruna çıkıyor. Sonuçta Şeyh Feyzullah Efendi'nin oğlu Şeyh Cemalettin Efendi Zeynel Abidin'e Sıtkı lakabını vermiştir. Yani Zeynel Abidin orada Sıtkı ismini alarak Güruh-u Naci'ye, yani seçilmişler seçkinler topluluğuna katılıyor, onlara özünü katıyor. Öykü bu kadar, uzayla filan ilgisi yok. Tekrar etmek gerekirse milyonlarca Alevi'nin ortak adı Güruh-u Naci ya da Naciye'dir. Güruh-u Naci adlı bir kişiyi değil, bir topluluğu anlatır. Aşık Sıtkı Baba'nın torunu olan ve onun kitabını hazırlayan Muhsin Gül ilgili deyişi şöyle sunuyor. 14 yıl dolandım pervanelikte, Sıtkı ismim buldum divanelikte, sundular aşk meyin mestanelikte, kırkların ceminde dara düş oldum. Cebrail kırklardan biri değildir. Erdoğan Çınar'ın uydurduğu masal şöyle olmalıydı. Dünyadan insana benzeyen ama insan olmayan, var olan bir mahluk getirdiler, kırkların huzuruna çıkardılar. Kırklar burada Cebrail'i keserek kurban etti ve bu var olan mahlukla karıştırarak Naci'yi elde etti. Bir konuya daha dikkat çekmemiz gerekiyor. Kurban anlayışı yukarıdaki anlatımlardan anlaşılacağı üzere tanrılar arasında var. Tanrılar birbirini de kurban edebiliyor. Acaba kime kurban ediyorlar? Kırklar anlatımı bilinmeyen bir anlatım değildir. Alevi dedeleri Cebrail'i kırklar arasında saymaz. Cebrail arşa kadar gelmiş, Muhammed'e yukarı çıkamayacağını söylemiştir. Muhammed tek başına arş-ı alaya çıkmış, Allah ile görüşüp dönerken bir kubbeye rastlamıştır. Hiçbir anlatımda suçlu ve kaçak bir varlık ya da tanrı olan Cebrail'in kırklar arasında sayılması, Cebrail'in kırkların toplantısına katılarak özünü dağra çekmesi yoktur. Dedelere, zakirlere sorduk. Cebrail'in kırkların toplantısına katıldığına dair bir bilgi bulamadık. İlk kez duyuyorlardı. Kırkların büyüğü, küçüğü yoktur. Biri kırk, kırkı birdir. Birinden kan aksa hepsinden kan akar. Birinin kanı dursa hepsinin kanı durur. Biri dem alsa hepsi sarhoş olur. Kırk bir yoktur, bir vardır. Ayrıca hatasını kabul eden, asilikten vazgeçen bir talibi ya da dedeyi erenler neden öldürsün, neden kurban etsinler? Bir anlatıda Cebrail'in cennetten bir tabak getirdiği ve üzümün onun içinde ezildiği anlatılıyor. Bu anlatım doğru değildir. Kırklar anlatımında Muhammed içeri girdikten sonra 39 kişi saymış, 40.yı sormuştur. Erenler 40.nın döşürmeye gittiğini belirtmiştir. Döşürmeye giden Selman geldiğinde ise Muhammed ile birlikte içeridekilerin sayısı 41'dir. Erdoğan Çınar'ın anlatımında ise içerideki kişilerin sayısı belirsizdir. Naci topluluğu içeridedir ve sayıları sınırsızdır. Kaç kişi olduğu bilinmiyor. Fakat şu biliniyor, içeride yabancı olarak sadece Muhammed vardır. Çünkü ona sen git ümmetine peygamberlik et denilmiştir. Erdoğan Çınar seçilmiş varlık olarak mutlaka Muhammed'i söylüyor. Dünyadan gelen sadece o. Eğer kırklar Cebrail'i öldürüp kemik ve kanı Muhammed'e tutturuyorsa, Erdoğan Çınar'a kananların bir gerçeği daha görmeleri gerekiyor. Ona göre güruh-u Naci Muhammed'in ta kendisidir. Zaten kitabında Hazreti Peygamber deyip duruyor. Kimi İslam bilginleri için Kur'an'da yer almayan bu hadis tartışmalıdır. Her şeye kadir olan Allah'ın Hazreti Muhammed'i huzuruna almak için neden önce Kudüs'e aldırdığı ve neden Hazreti Muhammed'in göğe yükseltilmesi için 3 ayrı binek gerektiği, her şeye kadir olan Allah'ın neden Hazreti Peygamber'i doğrudan Mekke'den huzuruna yükseltmediği, bazı İslam teologlarını bu hadisin gerçekliği konusunda kuşkuya düşürmüştür. Bu hadise karşı çıkanlar Bakara suresinin son ayetlerinin Hazreti Peygamber'e Medine'de indiğinin bilindiğini, bu nedenlerle Hazreti Muhammed'in ölümünden 300 yıl sonra derlenmiş bu hadisin doğru olmadığını iddia ediyorlar. Dipnot Erdoğan Çınar, Alevi'nin Gizli Tarihi sayfa 124. Daha önce okudunuz, Erdoğan Çınar bu hadisin son derece gerçekçi olduğunu söylüyordu. Erdoğan Çınar önce bir mizansen uydurmakta, daha sonra o mizansene uygun sözler söylemektedir. Yine de Cebrail'in nasıl kurban edildiği, özünü seçilmiş varlığa nasıl kattığı anlatılmamaktadır. Şöyle düşünelim, iki şeyi karıştırmak için ikisinin de karıştırmaya uygun olması gerekiyor. Örneğin diyelim ki Sümerlerin yaptığı gibi kil ile tanrı, kanı, ruhu karıştırılıp yoğrulabilir. Kurban edilmiş, kan, kemik ve et parçaları haline getirilmiş Cebrail ile seçilmiş varlık nasıl karıştırılıp yoğrulabilir? Karıştırılacaklarsa eğer kaçak ve suçlu varlık ile seçilmiş varlık kesilip karıştırılırsa bu daha mantıklı görünüyor. Yine de anne rahmi dışında doğum insanda mümkün değildir. Alevilerin yaratılış anlayışı ile Sümerlerin yaratılış anlayışı nasıl aynı olabilir? Türkçe ile Sümer dilinin hiç karşılaşmadığını Erdoğan Çınar söylüyor. Bunu Türklerle Sümerler karşılaşmamıştır anlamına getiriyor. Peki Sümer yaratılışı ile Alevi yaratılışı aynı ise ve Sümerler ile Anadolu'daki Türkler hiç karşılaşmadıysa acaba bu iki grup ne zaman birlikteydi? Nerede olacak? Orta Asya'da. Her ikisinin de kökeni Orta Asya'daki Uygurlardır. Erdoğan Çınar'a göre insanlığı oradan dağıtmaya çalışıyor. Şöyle diyor. Türkiye Türkçesi ölü bir dil olan Sümerce ile hiç karşılaşmadı. Türkçede kullanılan tanrı sözcüğü dilimize asıl kaynağından Orta Asya'dan gelmiştir. Yaradan anlamında kullanılmaktadır. Asya kökenli Sümerlerin ana yurtlarında aynı inanışın aynı kelimelerle ifade edilmesi, Sümerlerin bu inanış kalıplarına ana yurtlarında sahip olduklarını ve bu inanışlarını aşağı Mezopotamya'ya M.Ö. 4000'lerden önce Asya'dan taşıdıklarına delil sayılabilir. Sümerlerin aşağı Mezopotamya'nın yerlisi olmadıkları ve buraya sonradan geldikleri bilinmektedir. Dipnot Erdoğan Çınar, AGE sayfa 173. Erdoğan Çınar'a göre tanrı anlayışını Türklerin Anadolu'ya, Sümerlerin de aşağı Mezopotamya'ya asıl kaynaktan yani Orta Asya'dan getirdiğine göre Orta Asya'nın neresinden getirmiş olabilirler? Bu konuda da Çınar'ın düşünceleri nettir. Nereden olacak? Kültigin'den. Orhun yazıtlarından getirmişlerdir. Şöyle diyor Erdoğan Çınar. Sümerlerin kökenini işaret etmesi bakımından burada bir parantez açarak belirtmek gerekir ki Tengri sözcüğüne Orhun yazıtlarında da rastlanır. Üstelik bu sözcüğün bu yazıtlarda da tıpkı Sümer dilinde olduğu gibi iki anlamı vardır: gökyüzü ve tanrı. Tengri tek Tengri'de bolmuş, Türk bilge kagan bu ötke olurtum. Kültigin abidesi güney yüzü. Tanrı gibi gökte olmuş, Türk bilge kağanı bu zamanda oturdum. Bu anlayışla Türk tarih tezi deniyor. Erdoğan Çınar'ın tezleri İttihat ve Terakki'nin tezlerinin güncellenmesinden ibarettir. Görüldüğü gibi ortada karınca ve izi yoktur. Basbayağı Türk tarih tezinin tekrarlanması vardır. Eğer Alevilerin yaratılış anlayışı ile Sümerlerin yaratılış anlayışı aynı ise, her iki grubun da kökeni Orta Asya ise, bu demektir ki yaratılış anlayışının ana vatanı da Orta Asya'dır. Kısaca özetlenecek olursa Erdoğan Çınar, Zekarya Siçin'e bile ulaşamıyor. Kırkların Cebrail'i keserek kurban ettiğini, öldürdüğünü, dünyadan arşa götürülen kalabalık yani güruh-u naciye, Cebrail'in etinin kanının tutturulduğunu savunuyor. Çok basit, ilkel bir anlatım. Erdoğan Çınar Zekarya Siçin'i çok sever. Yaratılış anlayışını açıklayabilmek için ondan parçalar alır. Ancak Zekarya Siçin onun gibi düşünmemektedir. Zekarya Siçin ve Yaratılış. Zekarya Siçin dinleri tekrar üretmeye, onların temellerini güçlendirmeye ve derinleştirmeye çalışan bir yazar. Sümerlerin yaratılış anlayışını günümüz insanı için kabul edilebilir hale getirmek için açıklamalarda bulunan, yaratılış konularına çok kafa yoran, spekülatif düşünceleri olan bir yazar. Ona göre tanrılar dünya dışı varlıklardır, gemileriyle yolculuk yaparlar. Basra Körfezi'nin çevresine 450 bin yıl kadar önce gelip yerleşmişlerdir. Zekarya Siçin'e göre Aden yani cennet bahçesi de aşağı Mezopotamya'dadır. Tanrılar yani nefilimler altın çıkarmaya başladılar. Aralarında bir yaşam da kurdular. Yiyorlar, içiyorlar, kavga ediyorlardı. Örneğin Enki öküz kesiyor, koyun çoğaltıyordu. Tanrılar karı koca hayatı da yaşıyorlar, birbirleriyle cinsel ilişki de kuruyorlardı. Erkekler er sularını dişi tanrıların döl yataklarına boşaltıyordu. Dişi tanrılar doğuruyordu. Onların bir günlük hamileliği insanların bir aylık hamileliğine eşitti. Yani tanrıların da çoğalması kadın erkek birlikteliğine bağlıydı. Güzel güzel yaşarken gün geldi, işçiye ameleye ihtiyaç duydular. Artık rahat etmek istiyorlardı. Kendilerine suret ve benzeyiş olarak benzeyen insan yaratma zamanı gelmişti. İnsanı yaratacaklar, onlar çalışacak, tanrılar rahat edecekti. Zekarya Siçin, Sümer, Orta Asya, Mısır falan demeden, daldan dala atlamadan elindeki konuyu sonuçlandırmaya çalışmaktadır. Zekarya Siçin'e göre Adem, modern insan olan Homo sapiens'tir. Hatta Homo sapiens 300 bin yıl kadar önce ortaya çıkmış olmasına rağmen Homo sapiens'ten türeme Cro-Magnon 35 bin yıl önce ortaya çıkmıştır. Siçin, Homo sapiens yani modern insan kadim tanrılar tarafından ortaya çıkarıldı demektedir. Dipnot, Zekarya Siçin, 12. Gezegen, Ruh ve Madde Yayınları, sayfa 362. Zekarya Siçin'e göre nefilimler Homo sapiens'i yaratmadan önce maymun adamı almışlar, onun üstüne kendi suretlerini tutturmuşlardır. İşte bulmacanın cevabı. Nefilimler insanı yoktan var etmemiştir, var olan bir yaratığı almışlar ve tanrıların suretini tutturmak üzere üstünde oynamışlardır. Zekarya Siçin'e göre tanrılar bu varlıkların üzerinde çok çalıştı. Ancak kalıp alınacak, prototip kabul edilebilecek, genetik olarak tanrılara benzeyecek, itaat edecek ve üreyebilecek bir varlık yapamadılar. Zekarya Siçin, nefilimlerin Adem yaratılmadan önce maymun adam olan ve Homo erectus olarak adlandırılan mahlukların üzerinde çalıştığını, yarı bellerine kadar hayvan, üzeri insan, çift başlı yaratıklar, çift başlı ve gövdeli insanımsı yaratıklar yaptığını anlatıyor. Ona göre tanrılar çok yetkindi, laboratuvarları vardı ve genetik transfer üzerinde çalışıyorlardı. Çok çalıştılar ama bir türlü başarılı olamadılar. Nihayet tanrılar kan ve kili karıştırıp yoğurduktan sonra bir tanrıçanın rahmine yerleştirdiler. Yani Zekarya Siçin'in ulaştığı yer anne rahmidir. Zekaryası için Nefilimlerle çiftleştiğinde üreyebilecek insan kızlarının peşindeydi. Bu yüzden tanrılara genetik laboratuvarlarında çalışma yaptırmaktadır. Zekaryası için'in temel görüşleri. Tanrılar maymun adamı Enki vasıtasıyla tespit ettiler. Eski tanrılara rapor verdik. Adını söylediğiniz yaratık mevcuttur. Ve ekledi, zaten mevcut olan yaratığın üstünde tanrıların suretini tutturun. Dipnot Zekaryas için, adı geçen eser sayfa 363. Nefilimler çevreye bakınca uygun bir hayvan gördüler. Derken insan gücü ihtiyacı ile yüz yüze gelen ve bir ilkel işçi elde etmeye karar veren nefilimler hazır bir çözüm gördü. Uygun bir hayvanı evcilleştirmek. Hayvan nefilimlere sorun yaratıyordu. Hayvan ellerinin altındaydı ancak Homo erectus bir sorun yaratmaktaydı. Bir yandan uysal bir iş hayvanı haline gelemeyecek kadar zeki ve vahşiydi. Diğer yandan görev için aslında uygun değildi. Fiziğinin değişmesi gerekiyordu. Nefilimlerin araçları kavrayabilmeli ve kullanabilmeli, onlar gibi yürümeli ve eğilebilmeliydi ki tarlalarda ve madenlerde tanrıların yerini alabilsin. Daha akıllı olmalıydı. Tanrılar kadar değil ama konuşmayı ve emirleri ve kendisine verilen görevleri anlayacak kadar. İtaatkar ve yararlı bir amele, bir serf olmak için yeterince zekaya ve anlayışa ihtiyacı vardı. Dünya üstündeki çeşitli yaşam biçimlerini inceleyen nefilimler ve baş bilimcileri Ea ne olduğunu anlamakta gecikmediler. Göksel çarpışma sırasında kendi gezegenleri dünyayı yaşam ile tohumlamıştı. Dolayısıyla ellerinin altında olan varlık aslında nefilimlere akrabaydı. Tabii daha az evrimleşmiş bir biçimde. Zekaryası için kendi spekülatif mantığı içinde problemi çözmektedir. Nefilimler dünya dışından geldiler, akrabalarını buldular, ancak kendileri kadar konuşacak, emirlerini, verdikleri görevleri yapacak itaatkar bir köleye ihtiyaç duyuyorlardı. Kendileri yiyip içip yatacaktı. Köleler ise hem çalışacak hem de kendilerine itaatkar bir biçimde tapacaktı. Tek bir homo sapiens yapmak tanrıların işine gelmiyordu, onlar çoğalabilmeliydi. Tanrılar yani nefilimlerde insan kızlarıyla çiftleşebilmeli, onlardan kendilerine karılar alabilmeliydi. Nesiller boyu üretme ve seleksiyon gerektirecek aşamalı bir evcilleştirme işe yaramayacaktı. Gereken şey yeni işçileri seri üretimle ortaya çıkaracak hızlı bir süreçti. Problem Ea'ya sunulduğunda cevabı hemen buldu. Tanrıların suretini zaten mevcut olan varlıkların üstüne basmak. Yukarıda da anlatıldığı gibi maymun adam üzerinde çok deneyler yaptılar sonunda. Ama en sonunda mükemmel insan başarıldı. Enki onu Adapa diye adlandırdı. İncil ise Adem, bizim bilginlerimiz ise Homo sapiens diye. Bu varlık tanrılara o kadar benziyordu ki bir metin ana tanrıçanın yaratığına, insana bir tanrının derisi gibi deri, yani kabarık tüylü maymun insanınkinden bir hayli farklı olan yumuşak kılsız bir beden verdiğini işaret edecek kadar ileri gider. Bu son ürünle artık nefilimler insan kızlarıyla genetik olarak uyuşmaktaydı. Onlarla evlenip onlardan çocuk edinebilirlerdi. Ama böyle bir uyuşma, insan ancak nefilimler ile aynı yaşam tohumundan gelişmiş ise mevcut olabilirdi. Kadim metnin iddia ettiği budur. Mezopotamya kavramında insan ahitlerde olduğu gibi bir tanrının kanı veya özü gibi tanrısal bir unsur ile dünyanın kilinin bir karışımından yapılmadır. İnsanın prototipini yaratmak üzere toprağın kili ile karışan ilahi kanın kullanılışı Mezopotamya metinlerinde tam olarak saptanmıştır. 20. ayrımın sonu, sayfa 256.